Rabbin sözüne bu hafta Matta 21. bölüm 1 ve 11. ayetlerden bakacağız. Matta 21. bölüm 1 ve 11. ayetler. Sevgili kardeşler, bu Rabbimizin gerçek ve diri sözleridir. Yaşayan Tanrı'nın ağzından bu sözleri duyacağız. Lütfen dikkatle dinleyin. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbim bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyordu. Davut oğluna Hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde Hozana. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkalandı. Kalabalıklar bu Celile'nin Nasıra kentinden peygamber İsa'dır diyordu. Amin. Rabbin sevgili ev halkı, İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim surlarına onarıp tekrar şehre tekrar yerleşmesinin üzerinden yaklaşık 400 yıl bir zaman geçmişti. Ve kuşaklar boyudur Yahve halkına hiçbir peygamber göndermemişti. Yüzyıllar önce dönemin süper gücü Mısır'dan onları kurtaran Yahve, daha sonra halkını kutsal vaat ettiği kutsal topraklara götürmek için halkın önden bir sürü ulusu kovmuştur ve onları vaat eden topraklara yerleştirmiştir. Yahve'nin atadığı krallar Davut ve Süleyman döneminde ise İsrail halkı hem çok zengin yaşamlar sürmüş hem de aynı zamanda tapınağın inşasıyla Rab'le birlikte yaşamanın ayrıcalığına erişmişlerdi. Rab halkının arasındaydı. Ancak İsrail halkı Tanrı'dan uzaklaştıkça Rabbin onlara verdikleri tüm ayrıcalıkları kaybettiler. Bunlara yaşadıkları toprak da dahildi. Önce krallıkları ikiye bölündü. İlk önce Kuzey Krallığı, İsrail Krallığı düştü. Daha sonra Güney Krallığı, Yahuda Krallığı düştü. İsraillerin tümü, neredeyse tümü sürgüne gönderildi. Ancak çok az bir kısmı daha sonra sürgünden geri döndü ve vaat edilen topraklarda tekrar yaşamaya başladılar. Ancak bu defa durum oldukça farklıydı. Çünkü Yahve sessizdi. Yahve artık onlara seslenmiyor, sözlerini iletmesi için aralarından bir peygamber çıkarmıyordu. Ve Yahve hiç bu kadar uzun süre sessiz kalmamıştı. İşte buna bunca uzun bir sessizlik döneminden sonra eski anlaşmanın son peygamberinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yahve eski anlaşmanın son peygamberini, vaftizci Yahya'yı halkın arasına gönderiyor. Ve Yuhanna 1.19.21'de şu ayetlerde şunu okuyoruz. İsrail halkı Yahya'ya sen Mesih misin diye soruyorlar. Yahya hayır ben Mesih değilim diyor. Peki sen İlyas mısın? Hayır ben İlyas da değilim. Peki sen kimsin dedikleri zaman Yahya şunu söylüyor. Rabbin yolunu düzleyin diye haykıranın sesiyim ben. İşte Yahya'nın düzlemek için geldiği bu yolda Yahve'nin kendi biricik oğlu İsa Mesih'i dünyaya gönderdiğini okuyoruz. Mesih sadece bir peygamber değildi. Mesih sadece bir kahin ya da bir kral değildi. Üçlü birlik Tanrısı beden alıp aramızda yaşadı. Mesih'in Yeruşalim'e varışıyla birlikte artık Rabbimiz İsa Mesih'in neden bu dünyaya geldiğini tüm dünyada görmek üzereydi. Bugün yakından bakacağımız pasaj, Mesih İsa'nın bu dünyadaki hizmetinin artık sona geldiğini bizlere gösteren bir pasajdır. Rabbimizin Rabbimiz hizmetine başlarken ne söylemişti hatırlıyor musunuz? Tövbe edin. Çünkü göklerin krallığı yaklaştı. Mesih'in Yeruşalim'e girişiyle birlikte göklerin krallığı artık tüm çıplaklığıyla herkesin gözlerinin önüne serilmek üzereydi. Çünkü yalnızca bir hafta sonra Mesih İsa çarmıhta canını vermiş olacak ve ölümü ve mezarı yenip dirilmiş olacaktı. Göklerin krallığı artık hiç olmadığı kadar yaklaşmıştı. İşte bugün bu pasajda biz bu pasaj aracılığıyla yaklaşan göklerin krallığına kardeşler şu 3 noktayla bakacağız. Hazırlık, peygamberlik ve geçit töreni. Hazırlık, peygamberlik ve geçit töreni. Vaazımızın ilk noktasına Mesih İsa'nın Yeruşalim'e girmeden önce nasıl bir hazırlık yaptığına bakalım. Öncelikle şunu söyleyelim sevgili kardeşler. Rabbimiz Yeruşalim'e ilk defa gelmiyordu. Matta 2.41'de şunu okuyoruz. İsa'nın annesi ve babası her yıl Fısıh Bayramı'nda Yeruşalim'e giderlerdi. Yani İsa Mesih en az yılda bir kez Yeruşalim'e gitmişti. Bu ilk defa onun gittiği bir an değildi. Ancak bu defa gidişi çok farklıydı. Artık kendisinin kutsal yasa ve peygamberlerin tümünün işaret ettiği ve gelecek dedikleri kişi olduğunu artık açıklayacaktı. Artık şifa verdikleri kişilere susun, kim olduğumu kimse söylemeyin demeyecekti. Artık İsa tüm doluluğunu, karakterini gözler önüne sermek için Yeruşalim'e gelmişti. İşte bu yüzden Yeruşalim'e bu gelişi çok farklıydı. Mesih İsa yaklaşık bir hafta önce Yeruşalim'in yalnızca 2.5 kilometre doğusundaki bir kasabaya gelmişti. Beytanya'ya gelmişti. Ve bu kasabada şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük mucizelerden birini gerçekleştirdiğini okuyoruz. 4 gündür ölü olan Lazar'a, Lazar dışarı çık diyerek ölümden diriltir ve kendisi için hemen öncesinde kendisi için şunu söyler. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Dünyadaki hizmetin sonuna yaklaştıkça Mesih İsa hem daha büyük mucizeler gerçekleştirmekte hem de kendisi için çok daha iddialı, çok daha büyük sözler sarf etmektedir kardeşler. Çünkü artık dünyaya gelme amacını gerçekleştirmesinden yalnızca bir hafta uzaklıktadır. Göklerin krallığı artık bir kişinin elini uzatıp tutabileceği kadar yaklaşmıştır. Bir hafta önce ölümden bile daha güçlü olduğunu ilan eden Mesih İsa yine Beytanya üzerinden Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e gelmektedir. Yani Yeruşalim'e doğudan yaklaşmaktadır. Gerçekleştirdiği akıl almaz mucizeler ve kendisi hakkında iddia ettiği şeylerden dolayı onu çok büyük bir kalabalık izlemekte. Ve Mesih İsa'nın Yeruşalim'e geldiği hafta, Kutsal Kitap'ta okuduğumuz üzere Fısıh Bayramı'ydı, öyle değil mi? Ve Fısıh Bayramı'nda Yahudilerin birçoğu Yeruşalim'e giderdi bayramı kutlamak için, kurban sunmak için Yeruşalim'e giderlerdi. Yılın en kalabalık dönemlerinden biriydi. Ve İsa'yı takip eden kalabalıkla birlikte artık yollar çok daha kalabalıktı. Çok büyük bir kitlenin İsa ile birlikte Yeruşalim'e gittiğini bu yüzden tahmin edebiliriz. Peki onu takip eden bu insanlar İsa'yı neden takip ettiklerini ne kadar anlıyorlardı? İsa'nın öğrencileri gerçeğin ne kadar farkındaydılar? Bakın Luka 19.11'de şunu okuyoruz. Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Yeruşalim'e yaklaşmıştı ve onlar Tanrı'nın krallığının hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı. Yahudilerin beklediği Mesih onları paganlardan kurtaracak bir kraldı, bir komutandı. Ve bunun hemen olacağını bekliyordu halk. Böyle bir beklentiyle Yeruşalim'e gidiyordu İsa'yı takip eden bu halk. Ve Rab Tanrımızın onlara Mesih hakkında önceden bildirdiği birçok şeye rağmen Mesih'in kim olduğunu tanımamakta ısrarcıydılar. Mesih'in sadece bir kral, Davut oğlu, bir komutan olduğunu odaklanmışlardı. Bütün diğer peygamberlikleri görmezden geliyorlardı. Lakin İsa'nın nasıl bir kral olacağını dahi yanlış anlamışlardı. Bakın Yuhanna 18.36'da Mesih nasıl bir krallığın kralı olduğunu bizlere şu şekilde söylüyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Mesih 3 kez öleceğini ve dirileceğini söylediği öğrenciler bile Bu gerçeği anlamıyorlardı. Bakın Markus 9'da ne okuyoruz öğrenciler hakkında? Onlar bu sözleri anlamıyorlar. İsa'ya da soru sormaktan korkuyorlardı. Yani Mesih'i takip eden kalabalığın da, Mesih'in öğrencilerin de bir hafta içinde olacak şeylerden hiçbir şekilde bir fikirleri yoktu. En ufak bir fikirleri yoktu bir hafta içinde olacaklardan. Mesih İsa Fısıh Bayramı'nı kutlamak için Yeruşalim'e geldiğini söyledik az önce. Peki sizce üçlü birlik Tanrısı'nın bu zamanı seçmesi bir rastlantı mıydı? Yoksa bize kutsal kitap hakkında çok önemli bir şey mi söylüyor? Elbette ki bu bir rastlantı değildi. Fısıh Bayramı'nı hatırlıyor musunuz Mısır'dan çıkışta? Tanrı'nın ruhu tüm Mısır üzerinde dolaşmış ve kapı sövelerinde kurban edilen kuzunun kanı olmayan tüm evlerdeki herkesin ilk doğanlarını öldürmüştü. Sadece kapı sövesinde kuzunun kanı olan evlere girmemiş ve o evlerde ilk doğanları öldürmemişti. Mesih hizmetine başlarken Vaftizci Yahya'nın ona ne dediğini hatırlıyor musunuz? İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İşte Mesih kendisini Fısıh Bayramı sırasında günahları bağışlatan kurban sunusu olarak sunmak için Yeruşalim'e geliyor kardeşler. Paulus'un da dediği gibi, çünkü fısıh kuzumuz Mesih kurban edildi. İşte İsrailler bir komutan, bir kral beklerken aslında sadece sıpaya binmiş kurban kuzusu olan bir kurtarıcıları Yeruşalim'in kapılarından içeri girmekte. Çünkü bu kral kendi kanını halkını pagan bir ulusun elinden değil ama ölümün ve günahın gücünden kurtaracaktı kardeşler. İşte bu yüzden Rabbimiz nasıl bir kral olduğunu anlamaları için çok büyük bir at arabasıyla Yeruşalim'e girmiyor. Ya da krallara layık bir at üzerinde Yeruşalim'e girmiyor. Bir sıpanın üzerinde giriyor. Ve bu sıpayı da ödünç alıyor. Tamamen el koymuyor bu sıpaya. Tüm yaratılışın aracılığıyla yaratıldığı oğul Tanrı, doğumunda olduğu gibi ölümüne giden son günlerde de bizi hala şaşırtmaya devam ediyor. Alçak gönüllülüğüyle, seçimleriyle. Hala biz şaşkına dönüyoruz Mesih'in hayatına baktıkça. Tüm her şeyi bir kenara bıraksak bile bu Mesih bir hafta önce Lazar'ı ölümden diriltmişti. Bundan dolayı bile çok büyük bir karşılamayı, görkemi, şanı hak ediyordu. Lakin kendisinin halkını kurtarmak üzere dünyaya gelen Mesih olduğu bilinsin diye kendisi hakkında önceden söylenen şu sözleri yerine getirdi. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralı eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. İşte bu da bizi vaazımızın ikinci noktasına, tamamlanan peygamberlik pasajına getiriyor. Bu kitabın yazarı olan Matta her fırsatta bizlere neyi hatırlatıyor? İsa bu peygamberlik sözünü yerine getirdi. İsa bu peygamberlik sözünü getirdi. Bu Matta'nın bir karakteristik özelliği kitabında. Ve Matta yine bu fırsatı kaçırmıyor. Bize bu anda bile Mesih'in eski anlaşmada hangi peygamberlik sözünü yerine getirdiğini hatırlatıyor. Ve Rabbin geçmişte peygamberleri aracılığıyla gelecek olan Mesih'in nasıl bir Mesih olduğunu söylemiş olmasına rağmen İsrail halkı bunu tamamen görmezden geliyor. Bakın Matta'nın alıntı yaptığı Zekeriya 9, bugün kutsal kitap okumamız sırasında okuduk. Zekeriya 9:10'da ne okuyoruz? Ey Siyon kızı, sevinçle coş. Sevinç çığlıkları at. Ey Yeruşalim kızı, işte kralın. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Savaş arabalarını Efraim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak, kralınız uluslara barışı duyuracak. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. Rab halkına ne zaman çok yakın bir ilişki olduğunu göstermek istese, ne zaman sevgiyle ve alakayla seslenmek istese, her zaman Siyon kızı der kendi halkına. İşte burada da bu yakın alakayı görüyoruz. Halkına Siyon kızı olarak sesleniyor ve ne diyor? İşte kralın ve yürekten alçak gönüllü ve şefkatli olan Mesih'in elbette ki alçak gönüllü bir kral olmasından başka bir şey düşünemezdik, öyle değil mi? İsa neden alçak gönüllüydü peki? Bunu hiç düşünüyor muyuz? İsa'nın alçak gönüllü olmasının nedeni neydi? Kardeşler, İsa'nın alçak gönüllüğünün nedeni babasının isteğini yerine getirmesiydi. Bakın, babasının isteği neydi? Yuhanna 6:39-40'da bize İsa Mesih'in kendisi şunu söylüyor. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. Çünkü babamın isteği oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. İşte oğul Tanrı bu yüzden kendini alçaltmış, insan benzeyişine bürünmüş ve utanç dolu bir ölüm olan çarmıhtaki ölümü bile kabul etmiştir. Öyle ki ona iman edenler sonsuza kadar yaşasın diye. Öyle ki Tanrı'nın sevgisi onun aracılığıyla manifesto edilsin diye. Çünkü adaletin sağlanması ve Tanrı halkın aklanması için gereken günahın ücreti olan ölümü yalnızca fısıh kurbanı olan Tanrı kuzusu dışında ödeyebilecek kimse yoktu. 6. ayetten itibaren İsa Mesih'in artık Yeruşalim'e doğru yola çıktığını okuyoruz. Bu da bizi vaazımızın son noktasında, geçit törenine getirmekte. Yeruşalim'e doğru gitmekte olan bu kalabalık hakkında Markos bakın ne söylüyor. Biz pasajımız Matta'dan ama Markos bu kalabalık hakkında şunu söylüyor. Yola çıkmış Yeruşalim'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Arkalarından gelenler ise korkuyordu. Öğrenciler şaşkınlık içindeydi çünkü hala ne olup ne bittiğini anlamamışlardı. İnsanlar korkuyorlardı çünkü acaba İsa Yeruşalim'e girince kendini hemen kral ilan edecek mi? Yoksa bir süre bekleyip Roma İmparatorluğu'na karşı asker mi toplayacak? Yoksa bunların hiçbiri olmayacak ama Roma İmparatorluğu anında İsa'yı yakalayıp ve kendisini takip edenleri yakalayıp idam mı edecekti? Bilmiyorlardı, korkuyorlardı onu takip edenler. Herkese bir endişe ve merak söz konusuydu. Ama Yeruşalim'e herkesin önünde hiç korkmadan yürüyen birisi vardı. Dünyaya geldiği andan itibaren bu anın geleceğini bilen Mesih İsa, öleceğini bildiği şehre herkesin en önünde yürüdüğünü görüyoruz. Çünkü hareketlerinde en ufak bir tereddüt dahi yoktu. Çünkü aklında geri dönmek de yoktu. Babasının kendisine verdiği görevi tamamlamadan bu dünyadan ayrılmayacaktı. Ülkemizin önemli şairlerinden biri olan Nazım Hikmet, ölümle yüzleşen insan hakkında bakın ne söylüyor. Nazım Hikmet'in bir şiiridir bu, ölümle yüzleşen insan hakkında. İnsan öleceğini bile bile nasıl yaşar? Ya çıldırır ya da öleceğini unutur. Hangi birimiz güzel bir havada yürürken, dışarıda dolaşırken ölümü düşünürüz? Ya da hangi birimiz en sevdiğimiz yemeği yerken ölümü düşünürüz? Ya da hangi birimiz yanımızda sevdiklerimiz varken ölümü düşünürüz? Ölümün var olduğunu biliriz ama o tarafta olduğunu bildiğimiz halde o tarafa dönüp bakmak istemeyiz bile, öyle değil mi? Çünkü bunu kabul etmek çok zordur. Yaşamı ölümsüzmüşçesine sürdüren insanın aldanmışlığına karşın Mesih İsa bu dünyada yaşadığı her saniyede ölümle yüz yüze yaşamıştır. Kendi canını kimsenin alma yetkisi olmadığı için kendi canını kendi seçilmişleri uğruna feda etmek için bu dünyaya gelmiştir. Her sabah Rabbin, her pazar Rabbin sofrasında ne hatırlıyoruz kardeşler? Ne okuyoruz Korintliler bölümünden? Bu sizin için feda edilen bedenimdir. Bu sizin için akıttığım kanımdır. Kutsal kitap bizlere hatırlayın, unutmayın der. Çünkü Rab Mesih İsa bizler için ölümle yüzleşmesine rağmen Yeruşalim'e doğru korkusuzca yürümeye devam etmiştir. Hatırlayın, hiçbir zaman unutmayın. İsa'nın Yeruşalim'e geldiği haftanın fısıh bayramı kutlamaları sırasında olduğunu söylemiştik. Ve en kalabalık zamanlardan biri olduğuna bakmıştık, öyle değil mi? Mesih İsa'yı takip eden çok büyük bir kalabalık olmasına rağmen Mesih İsa'nın önünde de çok büyük bir kalabalık vardı. Şehir hali hazırda kalabalıktı. Onu takip edenlerden olsun, şehirdeki insanlardan olsun, İsa'nın bindiği sıpanın önüne kendi elbiselerini yaydıklarını ve bazı hurma ya da palmiye ağaçlarından dalları kesip İsa'nın önüne serdiklerini okuyoruz. Bu bize eski anlaşma döneminde İsraillerin krallara nasıl davrandığını hatırlatıyor. Bakın örneğin Yehu kral olmadan önce şunun yapıldığını okuyoruz. Bunun üzerine hepsi hemen cübbelerini çıkarıp merdivenin başında duran Yehu'nun ayaklarına serdi. Boru çalarak "Yehu kraldır!" diye bağırdılar. Yani bu bir kralı karşılama ritüeliydi aslında. Elbiselerini sermeleri, bu hurma ve palmiye ağaçlarından dalları yere sermeleri. Bir kral geliyor diyorlar şehirdekilere. Bu gelen kişi bir sıradan bir kişi değil, bir kral geliyor. Ve bakın İsa'ya nasıl sesleniyorlar. Davut oğluna hozana, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde hozana. Kardeşler, Davut oğlu demek tahtın varisi anlamına geliyor. Tahtın varisi geliyor ve hozana da şimdi kurtar demek. Ve aynı zamanda Mezmur 118'den alıntı yapıyor bu kalabalık. 118, 25, 26 şunu söylüyor. Ne olur ya Rab kurtar bizi. Ne olur başarılı kıl bizi. Kutsansın Rabbin adıyla gelen, kutsuyoruz sizi Rabbin evinden. Yani Yeruşalim'e yaklaşan İsa Mesih için halkın söylediği bu sözleri kendi anlamamız için, kültürel olarak anlamamız için halk aslında şunu söylüyordu bu sözlerle. Tahtın varisi bizi şimdi kurtar. Davut oğlu hozana bu demek. Tahtın varisi bizi şimdi kurtar. Seni Rab gönderdi, seni Rab kutsadı. Bizi şimdi kurtar. Aslında kendi kontekstimize çevirdiğimizde tam olarak işte bunu söylüyordu bu halk. Ve bunu duyan Yahudiler de tam olarak bunu anlıyorlardı. Yeruşalim'e bir kral geliyordu. Yeruşalim'e Tanrı'nın geleceğini vaat ettiği Davut soyundan bir kişi geliyordu. İşte bu yüzden 10. ayette okuduğumuz gibi kent Yeruşalim çalkalanıyordu adeta, değil mi? Aslında burada Grekçe kelime, kullanılan Grekçe kelime bir deprem oluyormuşçasına sarsılıyor anlamına geliyor. Sismik kelimesi bu kelimeden geliyor. Deprem oluyormuş gibi çalkalandı diyor Yeruşalim. Ve Yeruşalim'i hatırlayın. Bu Yeruşalim aynı zamanda İsa'nın doğum haberini aldığında nasıl tepki vermişti? Yıldız bilimciler Yeruşalim'e geldiğinde bu halk nasıl tepki vermişti? Matta 2:3'te. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Mesih'in doğum haberini alıp tedirgin olan bu halk şimdi Mesih'in aynı şehre yaklaşmasıyla adeta deprem oluyormuş gibi sallanıyor. İsa'nın adını elbette duymuşlardı ama İsa'nın kendisi 3 yıl boyunca, dünyadaki hizmeti boyunca Celile bölgesinde hizmet etmişti. Daha çok Yeruşalim'in kuzeyinde bulunan bölgede hizmet etmişti. Ve o yüzden İsa'ya Celileli peygamber deniyor. Elbette ki onun adını duymuşlardı ama birçoğunu görmemişti. Ama İsa'yı bir peygamberden daha fazla olan bir kişi olarak görmüyorlardı. İşte İsa Yeruşalim'e zafer alayında yürüyen bir kral gibi karşılanarak girer. Lakin Mesih'in zafer geçiti onu karşılayanların umdukları gibi gitmez. O şekilde son bulmaz. İsa Yeruşalim'e varır varmaz gerçekleştirdiği ilk eylem Romalıları, pagan ulusları Rabbin tapınağından kovmak değil, Yeruşalim'den kovmak değil ama tapınaktaki satıcıları kovmak olduğunu okuyoruz. Bakın Matta 21:12-13'te ne okuyoruz? İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi. Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Ve hemen ardından Ferisi ve dili bilginlerin Davutoğlu'na hozana diyen çocuklara kızdıklarını okuyoruz. Bu şekilde bağıran çocukları susturuyorlar. Onlara kızıyorlar. Çünkü İsa'nın farklı bir amaç için geldikleri anladıkları anda ona karşı olan tepkileri değişiyor. Mesih'in getirdiği kurtuluş, kendi kafalarındaki kurtuluş olmadığını anlayan, daha doğrusu Tanrı'nın sağladığı kurtuluşun ne olduğunu anlamayıp Mesih'i reddeden bazı Yahudiler birkaç gün içinde şimdi kurtar, hozanadan çarmıha gerilsin bağırışlarına değiştiriyorlar sözlerini. Onu kral olarak karşılayan bu halk yalnızca 5 gün sonra bir katili bu krala tercih ediyorlar. Bakın Matta 27'de ne okuyoruz İsa tutuklandıktan sonra? Her fısıh bayramında vali halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı? Diye sordu. Halk Barabba'yı dedi. Pilatus, öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım? Diye sordu. Hep bir ağızdan, çarmıha gerilsin dediler. Pilatus, o ne kötülük yaptı ki? Diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle, çarmıha gerilsin diye bağırışıp durdular. Ancak Yeşaya'nın dediği gibi halk şunu anlamadı. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Yeşaya 53. Kardeşler, Mesih'in çabası, kararlılığı ve adanmışlığı olmasaydı bugün bizler Sodom gibi olur, Gomorra'ya benzerdik. Mesih o gün Yeruşalim'e doğru korkusuzca yürümeseydi bugün Mesihsiz ve Tanrı'nın bizlere verdiği umuttan yoksun bir şekilde yaşıyor olurduk. Mesih bugün o kasetini içmeseydi bizler de burada bu kaseye ortak olamayacaktık. Eğer yalnızca pazar günleri kiliseye gelip kurtar bizi Tanrım, Rab senin adına yücelik olsun deyip bunları haykırdıktan sonra kalan 6 günde onu hiç tanımıyormuşuz gibi yaşarsak, önce onu öven, daha sonra onu çarmıha gerilsin, gerilmesini isteyen kalabalığın düştüğü tuzağa biz de düşmez miyiz? Tanrı'ya hak ettiği övgüyü ve saygıyı yalnızca pazar günü verirsek, diğer günlerde Tanrı'dan uzak ve onu tanımıyormuş gibi yaşarsak, İsa'yı Yeruşalim kapısında kral gibi karşıladıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamaya devam eden insanlardan ne farkımız kalır? Bu yüzden Mesih'in bedeni ve kanıyla gerçekleştirdiği yeni anlaşma aracılığıyla bizlere verilen bu yeni yaşamın değerini bilelim. Bu yaşama yaraşır şekilde yaşayalım. Mesih sayesinde canlarımızın kurtuluşuna eriştiğimizi unutmayalım. Mesih'in bizlere verdiği umudu unutmayalım. Çünkü bizler bir zamanlar kayıptık ama şimdi Mesih İsa sayesinde bulunduk. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.